Ayrım 10.
Bence misyoner olup Paskalya adasındaki cüzdanlara bakmaya gitmiş olsa gerek. Çünkü unutulmak isteyen bir insana yetecek kadar uzaktadır orası. Olağan gemi rotalarının üstünde olmadığı için Felemen haritalarından bile gözükmez. O günden sonra çocuğun adı Yeli Yuan olarak kaldı. Nivea kızını pencereye götürdü. Kavak ağacın kurumuş gövdesini gösterdi. Ulu bir ağaçtı bu. En büyük oğlumun doğumundan önce kestirdim. Dediklerine göre öyle yüksekmiş ki tepesinden bütün kent gözükürmüş. Ama oraya çıkabilen tek kişinin de gözleri körmüş. Efendim, Delvolların geleneğiymiş. Delikanlılar uzun pantolon giymek istedikleri zaman yiğitliklerini kanıtlamak için kavak ağacına tırmanmak zorundaymışlar. Bir tür erginlik töreni gibiymiş. Ağaç çentiklerle doluydu. Ben gözlerimle gördüm devirdikleri zaman. O ilk orta boy dallardan başlayarak ki kalın kalındılar, baca gibi dedelerin yonttuğu çentikleri görebiliyordun. Çünkü gençliklerinde onlar da çıkmışlardı ağacın tepesine. Kimin en yükseğe çıktığı, kimin en yiğit olduğu kadar, kimin daha yukarı tırmanmaktan korkarak yarı yolda duraladığı da görülebiliyordu. Günün birinde sıra kör Jeronimo'ya gelmişti. Delikanlı bir an bile duraksamadan dağlardan yukarı el yordamıyla tırmanmaya başladı. Nasıl yükseklere tırmanmış olduğunu bilmediğinden altındaki boşluk konusunda da bir fikri yoktu. En tepeye ulaştı ama baş harfinin J'sini tamamlayamadı. Çünkü bir yontu gibi oradan kopmuş, tepe üstü yere düşmüştü. Babasıyla abilerinin ayakları dibine. Cesedini bir çarşafa sarmışlar, annesine götürmüşler. Anne yüzlerine tükürmüş onların. Oğlunu ağacı tırmandırtmış olan erkekleri bir gemici gibi sövmüş, lanet okumuş. Öyle ki en sonunda rahibeler gelip deli gömleği giydirmişler, alıp götürmüşler onu. Bir gün benim oğullarımdan da bu barbar geleneği sürdürmeleri beklenecekti biliyordum. Bu yüzden kestirttim ağacı. Louis ile öteki olanlar avludaki bu adam sehpasının gölgesine büyüsünler istemiyordum. Arada Clara, annesi ve onun gibi kadın hakları savunucusu olan 2-3 hanım arkadaşla birlikte fabrikalara gidiyordu. Hanımlar burada sabun kasalarının üzerine çıkarak fabrikada çalışan kadın işçilere demeçler verir, işçi başıyla işverenler de alaycı ve düşman onları uzaktan seyrederlerdi. Genç yaşına ve dünya işlerinden habersiz olmasına karşın Clara, durumun gülünçlüğünü kavrar ve defterine bu çelişkiyi yazardı. Kürk mantoları, süre çizmeleriyle annesi ve öbür hanımların mavi önlüklü, elleri kızarıp çatlamış, bir avuç boynu bükük işçi kadını ezinmekten, eşitlikten, haktan dem vurmaları. Hanımlar fabrikadan çıkınca Plaza de Arma'daki pastaneye gider, çay içip pasta yerken kampanyalarının başarısını konuşurlardı. Çay içip pasta yemek onlara ateşli ideallerini bir an bile unutturmazdı. Başka zamanlarda annesi Clara'yı kentin eteklerindeki yoksul mahallelere, gece kondulara götürürdü. Arabalarına Nivea ile arkadaşlarının yoksullar için diktikleri giysileri ve bir sürü yiyecek giyerek giderlerdi. Böyle zamanlarda Clara, hatırı sayılır bir sezgi gücüyle böylesi dev boyutlu bir adaletsizliğin üzerinde hayır işlerinin hiçbir etki bırakamayacağını defterine yazardı. Annesiyle ilişkisi yakın ve neşeliydi. Nivea 15 çocuk doğurmuş olmasına karşın Clara'ya tek çocuğuymuş gibi davranıyordu. Kızıyla arasında öyle güçlü bir bağ vardı ki bu bir aile geleneği olarak ondan sonraki kuşaklarda da sürüp gitti. Dadı gençlik yıllarının gücünü hiç yitirmemiş olan yaş kavramının ötesine bir kadın olup çıkmıştı. Hala çocuğun dilsizliğini ürkütüp kaçırmak için karanlık köşelerden dışarı fırlayabildiği gibi üçüncü avluta yakılan cehennem ateşinin başında durarak kaynayan bakır reçel kazanını kocaman bir değnekle bütün gün karıştırmakla yorulmazdı. Kazanın içinde soğuduğu zaman Nivea'nın biçim biçim boy boy kalıplara dökerek yoksullara dağıttığı topaz sarısı ayva reçeli fokurdardı. Çevresi çocuklarla dolu olarak yaşamaya alışmış olan dadı, büyükler evden ayrılınca bütün şefkatini Clara'ya yöneltti. Gerçi çocuğun o yaşı artık geçmişti ama dadı onu hala agucuk bebecikmiş gibi yıkıyordu. Emma'ya banyo küvetini yasemin ve fesleğenli suyla doldurup kızı süngerle ayaklarının, kulaklarının en ince kıvrımına kadar bir güzel sabunlar, sonra kolonya ile ovup kuğu tüyünden bir pufla pudralar, saçını sonsuz bir sabırla su altı yosunları gibi parlatıp yumuşatıncaya kadar fırçalardı. Onu giydirir, yatırır, kahvaltısını tepsiyle yatağına getirir, sinirleri yatırsın diye ıhlamur, karnı ağrımasın diye papatya, cildi saydam olsun diye limon, safra için sedef otu, soluğu güzel olsun diye nane kaynatır, zorla içirirdi. Öyle ki Clara evin sofalarıyla, avlularında çiçek kokularıyla, kolalı iç eteklerin hışırtısıyla, bukle ve kulelerden bir aileyle sanrılı olarak gezerdi. Evinin duvarları arasında bir ürkünç öyküler ve dingin sessizlikler dünyasında genç kızlar geçtiği zaman Clara'nın çocukluğu sona erdi. Bu öyle bir dünyaydı ki içinde zaman, takvim ya da saatle ölçülmüyordu. Nesnelerin özgün birer yaşamı vardı. Hayaletler masaya oturup insanlarla konuşur, geçmiş ve gelecek tek bir biçim oluştururdu. Ve bugünün gerçeği, içinde her şeyin olabileceği, karman çorman döner aynalarla dolu bir oyuncaktı. Clara'nın o yıllardan kalma, artık var olmayan bir dünyayı anlatan defterlerini okumak benim için bir mutluluk. Clara nesnel şeylerin sıradan doğrusuyla düşlerin esrik gerçeğinin birbirine karıştığı, fizik ve mantık kurallarının geçerli olmadığı, hayatın fırtınalarından korunan, kendi yaratmış olduğu bir evrende yaşıyordu. Zamanı hava, su ve toprak ruhlarıyla ve kendi düşlemleriyle sarılı olarak geçiriyordu. 9 yıl önce mutlu oldu ki konuşmak gereğini duymadı. Herkes onun sesini bir daha artık duymaktan umudu kesmişti ki yaş gününde çikolatalı pastanın üstündeki 19 mumu söndürdükten sonra bunca yıldır yedekte saklamış olduğu sesini denedi. Ve bu ses akortsuz bir çalgı sesi gibi çıktı. "Yakında evleniyorum," dedi Clara. "Severo kiminle?" diye sordu. Clara, "Rosa'nın nişanlısıyla," diye yanıtladı. Bunca yıldır ilk kez konuşmuş olduğunu ancak o zaman kavradılar. Bu mucize evi temelinden sarstı ve bütün aileyi gözyaşına boğdu. Birbirlerini telefonla aradılar. Haber tüm kente yayıldı. Hemen çağrılan Doktor Cuevas duyduklarına inanamadı. Clara'nın yeniden konuşmasının hayhuyu içinde onun ne demiş olduğunu hepsi unuttular. Ve 2 ay sonra Rosa'nın ölümünden bu yana görmemiş oldukları Esteban Trueba eşikte belirip de Clara ile evlenmek istediğini söyleyinceye kadar anımsamadılar. Esteban Trueba istasyonda trenden indi ve 2 bavulunu kendi eline aldı. İngilizlerin ülkedeki bütün demiryolların işletme haklarını ellerinde bulundurdukları günlerde Victoria istasyonunu öykünerek yaptıkları demir kubbe Esteban'ın yıllar önce son gördüğünden bu yana hiç değişmemişti. Aynı kirli pencereler, aynı boyacı çocuklar, bisküvi, şeker satan aynı kadınlar, koyu renk kasketlerinde hala İngiliz tacını taşıyan, bunların yerine ulusal renkleri getirmeyi kimse akıl etmemişti, aynı hamallar. Esteban bir araba çevirip annesinin adresini verdi. Kent yabancı geldi gözüne. Karman çorman bir çağdaşlaşma göze çarpıyordu. Çıplak bacaklı bir sürü kadın, kırmalı pantolon, yelek giymiş erkekler, telefon direkleri ve yeni yapılar dikmek için ağaçları, ağaç dikmek için evleri deviren, kaldırımları delen işçilerin şamatası, şunu bunu satan işportacılardan bir duvar, şu bileği taşının mucizeleri, bu kavrulmuş fıstık, kendiliğinden dans eden şu küçük bebek, ne bir ipi ne de teli var, işte bakın elliğin, elliğin, rüzgarda buruntular yapan çöp yığınları, birbirine girmiş otomobillerle at arabaları ve tramvaylar, kalabalıkların hırıltılı soluması, bir sabırsızlık, bir gecikmişlik duyusu. Esteban bütün bunlardan ruhunun sıkıldığını duyumsadı. Kentten anımsadığından da daha çok nefret ediyordu. Kent dışının açıklık kırlarını gözünde canlandırdı. Saatleri yağmurun yağışıyla ölçülen günler, tarlalarının geniş yalnızlığı, ırmağın serin dinginliği, kendi sessiz evi. "Kent dediğim bir bok çukuru," diye kararı vardı. Araba tıngır mıngır doğduğu eve doğru gidiyordu. Bu semtin nasıl sönükleşip gerilemiş olduğunu gördükçe Esteban ürperdi. Zenginler evlerini herkesten daha yükseklere taşımaya karar verince kent kordillaların eteklerindeki tepelere doğru yayılmıştı. Çocukken oynadığı meydanın izi bile yoktu. Burası şimdi pazarcıların arabalarıyla dolu bir arsaydı ve çöp yığınlarını sokak köpekleri eşelemekteydi. Kendi evleri bir yıkıntıydı. Esteban geçen zaman bütün izlerini görebiliyordu. Eski tarz renkli camları tropik kuş motifleriyle bezenmiş sarsak kapıda, avucunun içinde top tutan kadın eli biçiminde bir tokmak vardı. Esteban tokmağı vurdu ve hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bir süre bekledi. Derken tokmaktan ikinci kata uzanan ipin çekilmesiyle kapı açıldı. Annesi birinci katı bir düğme fabrikasına kiralamış, ikinci katta oturuyordu. Esteban nicedir cilalanmamış olan gıcırtılı basamakları tırmanmaya başladı. Varlığını çoktan unutmuş olduğu ihtiyar bir hizmetçi sahanlıkta beklemekteydi. Ağlayarak sarıldı ona. Tıpkı Esteban 15 yaşındayken ekmeğini kazanmak için çalıştığı noterin yanında satış belgeleri, vekaletnameler, temize çekmekten eve döndüğünde yaptığı gibi. Hiçbir şey değişmemişti, eşyaların yeri bile. Yine de her şey onun gözüne başka görünüyordu. Yıprak yer tahtalarıyla sofalar, karton parçalarıyla yamanmış kırık camlı pencereler, paslı teneke kutular ve kırık çiğni saksılarda çile dolduran tozlu erel tohutları, midesini bulandıran sidikle karışık yemek kokusu. "Bu ne yoksulluk?" diye düşündü Esteban. İnsan gibi yaşayabilsinler diye yolladığı onca parayı ablasının ne yaptığını merak etti. Ferula yüzüne hüzünlü bir hoş geldin gülümsemesiyle onu karşılamaya çıktı. Çok değişmişti. Esteban'ın yıllar önce bıraktığı o göz dolduran kadın değildi artık. Zayıflamıştı. Kemikli yüzünde burnu koskocaman duruyordu. Üzerinden bir hüzün ve şaşkınlık havası, bir lavanta çiçeği ve eski giysi kokusu saçılıyordu. Konuşmadan kucaklaştılar. Esteban, "Annem nasıl?" diye sordu. Ferula, "Gel de gör, seni bekliyor," diye yanıtladı. İç içe odalardan geçtiler. Odaların hepsi birbirinin eşiydi. Karanlık, küçük, duvarları mezar gibi, tavanları yüksek, pencereleri dar. Rengi atmış çiçekler ve aygın baygın hanım kızlarla kaplı olan duvar kağıtları. Kömür sobalarının isinden kararmış, üzerlerine geçen zamanın ve yoksulluğunun rengi silinmişti. Ta uzaktan bir radyo spikerinin doktor dostun haplarını öven sesi duyuluyordu. Boyları küçük ama kendileri kabıza, uykusuzluğa ve nefes kokmasına karşı etkin. Dona Ester, Tureba'nın yatak odasının kapalı kapısının önünde duraladılar. "İşte burada," dedi Ferula. Esteban kapıyı açtı. Gözlerinin karanlığa alışması birkaç saniye sürdü. İlaç ve çürümüşlük kokusu şamar gibi indi yüzüne. Tatlımtırak bir ter, rutubet, havasızlık kokusu, bir de başka bir şey ki ilkin pek çıkartamamakla birlikte birden bir bulaşıcı hastalık gibi yapıştı yakasına. Çürüyen etlerin kokusu. Aralık duran pencereden bir iplik ışık sızmaktaydı. Esteban içinde babasının ölmüş olduğu, annesinin evlendiğinden bu yana her gece yattığı geniş karyolayı seçti. Siyah renkli tahtadan oyma bir karyolaydı. Tepesindeki tentenin üstünde melek kabartmaları ve eskilikten biçilmiş birkaç parça kırmızı brokar. Annesi sırtındaki yastıklara yaslanmış, yarı oturur durumdaydı. Sımsıkı bir et kütlesiydi. Koskocaman bir yağ ve paçavra piramidi ki minicik, dalzak bir kafada son buluyordu. Bu kafadan bakan gözler tatlı, mavi, masum ve şaşılacak derecede canlıydı. Eklem romatizması bu kadını manolitik bir varlığa dönüştürmüştü. Dona Ester artık hiçbir eklemini oynatamıyor, başını döndüremiyordu. Parmakları fosil ayakları gibi pençe pençe olmuştu. Yatakta doğrulup oturabilmesi için sırtına konan yastığın duvara dayalı bir kalasla beslenmesi gerekiyordu. Zamanın geçişi kalasın duvar badanasını açtığı izlerden okunabilirdi. Bir çile yolu, bir ıstırap çizelgesi. Esteban, "Anneciğim," diye mırıldandı. Sesi göğsün içine birden kırılarak hıçkırık halinde fışkırdı ve bütün acıklı anılarını, yoksul geçen çocukluğunun bütün kekre kokularını, buz gibi soğuk sabahlarını, yağ üstünde yüzen çorbalarını, yatalak annesini, eve gelmeyen babasını, düşünmesini öğrendiği ilk günden beri içini kemirmekte olan öfkeyi bir çırpıda sildi. Öyle ki Esteban bunların hepsini unuttu. Şimdi karşısında yatan bu tanımadığı kadının kendisini kucağında pışpışladığı, alnına dokunup ateşini yokladığı, ninniler söylediği, onun en sevdiği kitaptan sayfalar okuduğu, o birkaç ışıltılı dakikayı anımsıyordu yalnızca. Annesi onun daha çocuk yaştayken sabahları erken erken işe gittiğini görünce kahırdan, akşamları eve dönüşünde sevinçten ağlardı. Evet, benim için ağlardı anacığım. Dona Ester elini uzattı. Ama hoş geldin demek için değil, onu kendinden beri tutmak için. Yaklaşma oğlum, dedi. Sesi hala oğlun anımsadığı gibiydi. Hiç bozulmamış, genç bir kızın sağlıklı şarkımsı sesi. Ferula kısaca, koku yüzünden, dedi. İnsana yapışıyor. Esteban o yıprak damızka yorganı çekince annesinin bacaklarını gördü. İki tane örselenmiş, fil boyu direkti bunlar. Cılık yaralarla kaplı. Yaraların içine sinek sürveleri, kurtlar yuva yapmışlar, kendilerine yol oymakla uğraşıp duruyorlardı. Canlı canlı çürüyüp giden iki bacak. Uçlarında iki koskocaman, uçuk mavi ayak ki parmaklarının tırnakları yoktu. Çatlayacak gibi irin doluydular. Kapkara kan ve bu lanet hayvanlar onun etini yiyorlardı. Annem, Tanrı aşkına, etimin eti. Dona Ester, doktor bunları kesmek istiyor canım, dedi. O sakin, gencecik kız sesiyle. Ama artık o yaşım geçti. Acı çekmekten yorgun düştüm. Ölmemin zamanıdır. Ama seni bir daha görmeden ölmek istemedim. Çünkü bunca yıldan sonra senin ölmüş olduğunu düşünmeye başlamıştım. Belki mektuplarını ablan yazıyordu. Beni hiç değilse bu acıdan esirgemek için. Şöyle ışığa gel de seni güzelce görebileyim. Ulu Tanrım, vahşilere dönmüşsün. Esteban, kır hayat işte anneciğim, diye mırıldandı. Hele şükür, hala dinsin. Kaç yaşında oldun sen? 35. Evlenip yuva kurmak için iyi bir yaş. Ben de rahat ölürüm. Esteban yalvarırcasına, ölmeyeceksin anne, dedi. Torunlarım olacağını bilmek istiyorum. Adımızı yaşatacak birileri. Damarlarında bizim kanımızı taşıyan. Ferula evlenmekten umudunu kesti. Ama sen bir eş bul kendine. Namuslu, dini bütün bir kadın. Ama ilkin şu saçın sakalını kessen iyi olur. Dinliyor musun beni? Esteban evet gibilerinden başını eğdi. Annesinin yanında diz çökerek yüzünü o şişmiş ele bastırdı. Ama hastalığın iğrenç kokusu onu geri çekti. Ferula onu elinden tutarak umutsuz odadan dışarı çıkardı. Esteban dışarı çıkınca derin derin soludu. Koku hala burun deliklerinin içindeydi. İşte o zaman Esteban öfkeye kapıldı. Başına ateşten bir dalga gibi vuran, gözlerini yakan, dudaklarında korsan sövgüleri bitiren, ezbere bildiği o öfke. Annesini hiç düşünmeden geçirdiği onca zamana karşı öfke, onu bakımsız bıraktığı için, yeterince sevip el üstünde tutmadığı için öfke. Alçak bir orospu çocuğu olduğu için yok. Bağışla anacığım, öyle demek istemedim. Tanrım, ölüyor. İhtiyar bir kadın ve benim elimden bir bok gelmiyor. Acısını hafifletip çürümesini durdurmak, o ürkünç leş kokusunu yok etmek bile, içinde canlı canlı kaynadığın şu ölüm çorbası, annem benim. İki gün sonra Dona Ester Treba ömrünün son yıllarını içinde geçirmiş olduğu o ıstırap döşeğinde öldü. Yalnızdı. Çünkü kızı Ferula her cuma yaptığı gibi Misericordia yöresindeki yoksul kenar mahallelere gitmişti. Burada yoksullar, Allahsızlar, orospular, öksüz ve yetimler için tespih çekip dua ederdi. Onlar da onun üstüne çöp atar, oturak boşaltır, tükürürlerdi. Üstünden yoksulların çirkefi, orospuların çöpü, yetimlerle öksüzlerin dışkıları süzüle dursun, o diz çöktüğü yerden hiç kesintisiz Tanrı'ya, İsa'ya ve Meryem Ana'ya dualar haykırır, utancının feryadıyla ağlar, ne yaptıklarını bilmeyenler adına af dilerdi. Kemiklerinin lastiğe, bacaklarının paçavraya döndüğünü, kasıklarının arasında biraz sıcağın harladığını duyumsardı. Beni bu ten azabından kurtar ey Tanrım! Apış arasında cehennem ateşleri yalazlanmakta, korkunun alevleri, kutsal alevler, evet ulu Tanrım, şeytanı uydurma beni ey güzel İsa! Dona Esther o ıstırap döşeğinde sessiz sedasız öldüğü zaman yanında Esteban da yoktu. Esteban bakalım hala evlenmedik bir kızları var mı diye sormak için Delvol ailesini görmeye gitmişti. Çünkü uzakta yabanıl yerlerde geçirdiği bunca yıldan sonra annesine yasal torun sağlamak konusuna verdiği sözü tutmak için işe başka nereden başlayacağını bilemiyordu. Sonunda şu karara vardı ki, madem Severo ile Nivea onu ta eskiden güzeller güzeli Rosa'nın gününde damatlığa kabul etmişlerdi, şimdi geri çevirmeleri için hiçbir nedenci olamazdı. Hele şimdi artık zengin olduğuna, altın arayarak toprağı eşelemesine gerek kalmadığına, her ihtiyacını bankadaki parasından karşılayabileceğine göre, o gece Esteban'la Ferula annelerini yatakta ölü buldular. Yüzünde dingin bir gülümseyiş vardı. Hayatının en son dakikasında hastalığı onu her zamanki eziyetten esirgemek istemişti sanki. Esteban Trueba'nın kendilerini görmeye geldiği gün Severo ile Nivea, Clara'nın o uzun sessizliğini sona erdiren sözleri anımsadılar. Bu yüzden de ziyaretçileri evlenme çağında uygun bir kızları olup olmadığını sorduğunda hiç şaşırmadılar. Esteban'a bir döküm yaparak Ana'nın rahibe, Teresa'nın ise çok hasta olduğunu, en küçükleri olan Clara dışında öteki bütün kızların evlendiğini söylediler. Clara henüz bekardı. Gel gelelim evliliğin ve aile yaşantısının görevlerine pek yatkın olmayan, biraz tuhaf huylu bir yaratıktı. Karı koca gereken bütün açık sözlülükle genç adamı kızlarının huylarını anlattılar. Clara'nın ömrünün yarıdan çoğunu konuşmadan geçirmiş olduğunu, bunu da Roman Rospitov'un açıkça belirttiği, Doktor Cuevas'ın da sayısız incelemeler sonucunda doğruladığı üzere konuşamadığı için değil de konuşmak istemediği için yaptığını gizlemediler. Gel gelelim Esteban Trueba, sofalarda dolaşan hortlaklar, kendiliklerinden hareket eden eşyalar, uğursuzluk kehanetleri gibi şeylere papuç bırakacak adam değildi. Hele Clara'nın uzun sürmüş sessizliğine hiç. Kendisi bunu bir erdem sayardı. Bu şeylerden hiçbirinin dünyaya gürbüz ve yasal çocuklar getirmeye engel olmayacağı sonucuna vardı. Ve Clara'ya tanıştırılmak istediğini bildirdi. Nivea kızını almaya gidince iki erkek konuk odasında yalnız kaldılar. Trueba bunu fırsat bilerek her zamanki açık sözlülüğüyle ekonomik durumunu anlatmaya girişti. Severo, lütfen Esteban, teker teker ele alalım diye onun sözünü kesti. Önce kızımı görüp biraz tanımalısın. Sonra Clara'nın isteklerini de dikkate almamız gerek, öyle değil mi? Nivea, Clara'yı alıp getirdi. Genç kız içeri girdiğinde yanakları al al, tırnaklarının içi simsiyahtı. Dışarıda yıldız soğanı eken bahçıvana yardım etmekteydi. Bu seferlik gaybi görme yeteneği onu yaya bırakmış ve Clara talibini daha uygun kılıkta karşılamak fırsatı bulamamıştı. Esteban onu gördüğü zaman şaşkınlık içinde ayağa kalktı. Clara'yı hiç albenisi olmayan sıska, asımlı bir çocuk olarak anımsıyordu. Oysa şimdi karşısında duran genç kadın ince bir fil dişi madalyonuydu. Tatlı yüzü, şu anda dağılmış duran yele gibi gür kestane saçlarıyla. Başını arkaya atıp da o açık, dürüst gülüşüyle güldüğü zaman yüzüne ışıltılı, yarı alaycı bir ifade veren hüzün dolu gözleri vardı. Esteban'ı hiçbir utangaçlık izi taşımayan güçlü bir el sıkışıyla karşıladı. ''Sizi bekliyordum.'' dedi yalınlıkla.